Ayrım 29.
Kitap hamisi padişahlar, şahlar, paşalar, tıpkı sipariş ettikleri kitaplar gibi resimleri de güçleri ve kudretlerini duyuruyor, çekilen altın yaldızlarının, içine dökülen nakkaş emeğinin ve göz nurunun bolluğuyla kendi zenginliklerine kanıt oluyor diye güzel bulurlar, dedi Üstad Osman. Resmin güzelliği tıpkı resimde kullanılan altın gibi, nakkaşının hünerinin nadir bulunur ve pahalı bir şey olduğunun kanıtı olduğu için önemlidir. Resme bakan, kitabı karıştıran değerleri ise konu yüzünden at bir ata benzediği, Allah'ın atı ya da hakikaten bir hayal atı olduğu için güzel bulurlar ki, bu sahicilik duygusunu hünerle açıklarlar. Bizim için ise resimde güzellik, mana çokluğu ve incelikle başlar. Bu atın içinde attan başka katilin parmağı, iblisin işareti olduğunu öğrenmek resmin anlamlarını tabii ki arttırdı. Bir de resmi değil, resmettiği atı güzel bulmak vardır. At resmine bir resme bakar gibi değil, bir ata bakar gibi bakmak. Bir ata bakar gibi baksaydınız ne görürdünüz bu resimde? Bu atın büyüklüğüne bakarak bir midilli olmadığını, boynunun uzun ve kavisli olmasına bakarak iyi bir koşu atı olduğunu, sırtının düz olmasının uzun yolculuklar için elverişli olduğunu söyleyebilirim. Zarif ayakları bunun bir Arap atı gibi çevik ve becerikli olduğu anlamına gelebilir. Ama Arap atı değil. Çünkü gövdesi uzun ve iri. Ayaklarının zarafeti Buharalı Alim Fadlı'nın Baytarnamesinde makbul atlar için dediği gibi, atımızın önüne ırmak gelirse kolayca sıçrayıp geçeceğini, irkilip korkmayacağını gösteriyor. Sarayımızın baytarı Fuyuzi'nin de ne güzel çevirdiği, o baytarnamenin ezbere bildiğim ve makbul at için söylenmiş öyle güzel sözleri vardır ki, her bir kelimesini bizim karşımızda duran doğru atımız içinde söyleyebilirim. Atların iyisi güzel yüzlü, ceylan gözlü ola ve kulakları kamış yaprağı gibi ve iki kulağı arası geniş ola. İyi at ufak dişli, yumru alınlı, kuru kaşlı, uzun boylu, uzun saçlı, kısa belli, küçük burunlu, küçük omuzlu, yassı sırtlı ola. Oyluğu dolu, boyu uzun, çok göğüslü, kuyruk yatağı geniş, butları arası etli ola. Mağrur ve zarif ola ve yürürken iki tarafına selam verir gibi yürüye. Tam bizim doğru atımız bu, dedim at resmine hayranlıkla bakarak. Atımızın kim olduğunu anladık, dedi Üstad Osman aynı mahcup gülümsemeyle. Ama nakkaşının kim olduğu konusunda ne yazık ki hiçbir işe yaramıyor. Çünkü aklı başında hiçbir nakkaşının gerçek bir ata bakarak at resmi çizmeyeceğini biliyorum. Nakkaşlarım tabii ki atı ezberden bir hamlede çizerler. Bunun kanıtı çoğunun atın diş çizgilerine çizmeye toynağının ucunda başlamasıdır. At toprağa basabilsin diye ayaklardan başlanmaz mı? Dedim özür diler gibi. Kazvinli Cemalettin'in atların nakşında dediği gibi, ayağından çizmeye başladığımız bir at resmini ancak bütün at ezberimizdeyse hakkıyla bitirebiliriz. Düşünerek ve hatırlayarak daha da gülüncü, gerçek bir ata baka baka çizilecek bir at resminin baştan boyuna, boyundan da gövdeye doğru çizilebileceği malumdur. Böyle bir resmi, yani sokakta görülen sıradan bir yük beygirinin resmini kararsızlıklarla deneye boza yapıp terzilere, kasaplara satan bazı Frank ressamları varmış. Artık böyle bir at resmi, alemin manasına, Allah'ın yarattığı güzelliğe hiç değinmez. Ama eminim onlar bile gerçek nakşın gözün o sırada görmekte olduğu şeyin yardımıyla değil, elin alışkanlığı ve hatırladığı ile çizildiğini biliyorlardır. Ressam kağıdının başında her zaman yalnızdır. Onun için hatırlamaya hep muhtaçtır. Elin hız ve hünerle ilerleyişiyle ezberden çizilen bizim atımızın taşıdığı gizli imzayı Nedimemizin usulüyle bulmaktan başka elimizden bir şey gelmez şimdi. Sen de şuna iyi bir bak. Deri üzerine çok ince işlenmiş bir eski haritadaki hazineyi arar gibi elindeki merceği harika atın üzerinde ağır ağır gezdiriyordu. Evet dedim, kendisini hocasına beğendirmek için hemen parlak bir keşif yapma telaşına kapılan öğrenci gibi. Eğerin örtüsünün renkleri ve işlemelerini öteki resimlerdeki eğer örtüleriyle karşılaştırabiliriz. Bu işlemleri üstad nakkaşlarım fırçalarını hiç sürmezler. Resimlerdeki elbiselerin, halıların, örtülen çadırların işlemelerini çıraklar çizer. Belki de rahmetli Zarif Efendi çizmiştir. Geç onu. Kulak var mı? Dedim telaşla. Atların da kulakları. Hayır. Bunlar ta Timur zamanından kalma kalıpların hiç dışına çıkmayan bildiğimiz kamış yaprağı gibi kulaklar. Yelideki saç örgüsü, saçların tek tek taranışı diyecektim ki bu usta çırak oyunundan hoşlanmadığım için sustum. Çıraksam eğer haddimi de bilmeliyim. Şuraya bak, diyordu Üstad Osman. Bir hekimin bir diğerine bir veba çıbanını gösterirken çıkaracağı şikayetçi ama pür dikkat kesilmiş havayla. Görüyor musun? Elindeki merceği şimdi atın başına getirmişti ve resmin yüzeyinden uzaklaştırıp bize doğru ağır ağır yaklaştırıyordu. Merceğin büyütmekte olduğu şeyi iyice görebilmek için kafamı yaklaştırdım. Atın burnu bir tuhaftı, burun deliği. Gördün mü? Dedi Üstad Osman. Gördüğümden emin olmak için gözümü merceğin tam karşısına getirmeliydim. Aynı anda bunu Üstad Osman da yapınca resimden iyice uzaklaşan merceğin hemen karşısında yanak yanağa geldik. Üstadın kuru sakallarının sertliğini, yanağının soğukluğunu yanağımda hissetmek bir an korkuttu beni. Bir sessizlik oldu. Sanki yorgun gözlerimden bir karış ötedeki resmin içinde harika bir şey oluyordu da biz saygıyla, hayretle tanık oluyorduk buna. Nedir o burundaki diye fısıldayabildim çok sonra. Burnu bir tuhaf çizmiş, dedi Üstad Osman gözünü resimden ayırmadan. Elimi sürçmüş, bu bir kusur mu? Burnun bu tuhaf, benzersiz çizimine bakıyorduk hala. Frenkleri taklitle Çinli büyük nakkaşlar dahil herkesin üslup diye sormaya başladığı şey bu mu? Dedi Üstad Osman alaycı bir sesle. Alay ettiğinin rahmetli eniştem olduğunu sanarak bir alınganlığa kapıldım. Kusur eğer yeteneksizlikten ya da hüner eksikliğinden değil de nakkaşın ruhunun derinliklerinden geliyorsa o artık üsluptur derdi rahmetli eniştem. Nakkaşın elinden ya da atın kendinden nereden gelirse gelsin eniştemi öldüren alçağı bulmak için bu burundan başka hiçbir işaret yoktu. Zavallı Zarif Efendi'nin üzerinden çıkmış kağıttaki mürekkebi dağılmış atların değil burun derinliklerini, burunlarını bile seçmekte zorlanıyorduk çünkü. Üstad Osman'ın sevgili nakkaşlarının son yıllarda çeşit çeşit kitaplar için nakşettikleri at resimlerini bulmak ve burun deliğindeki kusuru aramakta çok vakit geçirdik. Bitirilmekte olan surname, cemaatlerin, loncaların, padişahımızın önünde hep yürüyerek geçişlerini anlattığı için 250 resmin içinde pek az at resmi vardı. Kimi örnek kitapların, bazı kalıp defterlerinin yeni bitirilmiş kitapların durduğu nakkaşhane binasına, Endor'una ve hareme adamlar salındı ki üzerine kilit üzerine kilit vurulup iç hazineye saklanmamış ne kadar kitap varsa tabii ki hepsi padişahımızın izniyle getirile. Genç şehzadelerden birinin odasından gelen zafername cildinin sayfalarında Zigetvar kuşatması sırasında ölen Kanuni Sultan Süleyman'ın cenaze törenini gösterir iki sayfalık resimde cenaze arabasını çeken alnı akıtmalı doru atla ceylan gözlü kır ata ve Sultan Süleyman'ın cenazesi için altın işlemeli eğerleri takılmış, harika eğer örtüleri örtülmüş kederli atlara baktık ilk. Bunları kelebek, zeytin ve leylek nakşetmişlerdi hep. İster iri tekerlekli cenaze arabasını çeksinler, ister efendilerinin derin bir kırmızı örtü altındaki cesedini buğulu gözlerle bakarak selamlasınlar, atların hepsi her atlı eski üstadlardan alınmış aynı zarif duruşla tek bacak kibarca ileride, tek bacak onun yanında sabit durmuşlardı. Hepsinin boynu uzun ve kavisli, kuyrukları bağlı, yeleleri kesilmiş ve taralıydı. Ama hiçbirinin burnunda bizim aradığımız kusur yoktu. Cenaze törenine katılan ve civar tepelerde rahmetli Sultan Süleyman'a selam duran komutanları, alimleri, hocaları taşıyan yüzlerce atın hiçbirinin burnunda da yoktu kusur. Bu hüzünlü cenaze töreninin kederinden bize de bir şeyler geçti. Üstad Osman'ın ve nakkaşlarının üzerine bu kadar emek döktüğü, bu harika kitabın hırpalandığını, şehzadelerle oynaşan harem karılarının sayfaların orasına burasına çizgiler çektiğini, yazılar yazdığını görmek de gamlandırıyordu bizi. "Efendim Hazretleri, bizi bu ağacın sabrıyla seviyor, bekliyorum," diye yazmıştı kötü bir el yazısı. Padişahımızın dedesinin yanı başında avlandığı bir ağacın altını. Yapılışlarını söylentilerden teker teker bildiğim ama hiçbirini görmediğim efsane kitapları işte bu bozgun ve keder duygusuyla elden geçirdik. Üstad nakkaşların üçünün de kalemlerinin değdiği hünernamenin ikinci cildinde gürleyen topların ve piyadelerin arkasından kalkanlarını takmış, kılıçlarını çekmiş şanlı sipahileri taşıyan ve zırhları ve bütün takım taklavatlarıyla tangır tungur ama düzenle ilerleyip pembe tepeleri aşan mavimsi, doru, kır, her renkte yüzlerce at gördük. Hiçbirinin burnu kusurlu değildi. "Kusur da ne?" demişti Üstad Osman daha sonra aynı kitapta Bab-ı Hümayun'u ve o anda içinde bulunduğumuz alay meydanını resmeden bir sayfaya bakarken. Sağdaki hastaneyi, arz odasını, avlunun ağaçlarını, çerçevelerin içine sığacak kadar küçük ve aklımızın önem verdiği kadar büyük gösteren resimde kapıcıların, çavuşların, divan katiplerinin bindiği renk renk atların burunlarında da aradığımız işaret yoktu. Padişahımızın büyük babalarının babaları Yavuz Sultan Selim'in Dulkadir hükümdarına açtığı sefer sırasında Küskün deresi kenarında otağı kurup kızıl kuyruklu kara tazılar, kalkık götlü ceylan yavruları, korkak tavşanlar kaçışırken avlanışını ve benekleri çiçek misali açmış bir kaplanı kıpkırmızı kanlar içinde bırakışını seyrettik. Ne padişahın bindiği akıtmalı doru atının burnunda aradığımız işaret vardı, ne de karşıdaki kırmızı tepelerin ardında kollarında doğanları hazır bekleyen doğancıların bindiği atlarda. Akşam çökene kadar Üstad Osman'ın nakkaşlarının, zeytinin, kelebekin, leylekin kalemlerinden son 4-5 yılda çıkan yüzlerce at gördük. Kırım Hanı Mehmet Giray'ın zarif kulaklı doru lekeli, kara ve sarı atları, bir savaşta tepenin arkasından belirirken yalnızca boynu gözüken pembe ve kurşuni renkli atlar, Tunus'taki Halkül Vat Kalesi'ni İspanyol kafirinden geri alan Haydar Paşa'nın atları ve ondan kaçarken biri burun üstü düşen İspanyol'un kızıl doru ve fıstıki yeşil atları. Üstad Osman'a bu gözümden kaçmış, acaba kim böyle baştan sağmış yapmış dedirten kara at. Ağacın altında bir iç oğlanın çaldığı udu kulakların saygıyla açıp dinleyen kızıl at, şirin gece ay ışığında gölde yıkanırken onu bekleyen şirin gibi mahcup ve zarif atı Şeptiz, cirit oynayanların bindiği oynak atlar, nedense Üstad Osman'a gençliğimde çok sevdim, çok yoruldum dedirten fırtına atla güzel seyis, Hazreti İlyas'ı puta taparların saldırısından korumak için Allah'ın ona yolladığı güneş renginde altın at ama kanatları yanlışlıkla Hazreti İlyas'a takılmış, üç oğlunun genç yaşlarda ölümü üzerine yanına çağırdığı oğluyla çıktığı avda, genç ve sevimli şehzadeyi kederli gözlerle seyreden Kanuni Sultan Süleyman'ın iri gövdeli, küçücük başlı asil kır atı, kızgın atlar, koşan atlar, yorgun atlar, güzel atlar, kimsenin bakmadığı atlar, bu sayfalardan hiç çıkmayacak atlar, bu sayfaların sıkıntısından çıkmak ister gibi çerçeveyi delerek atlayan atlar. Hiçbirinin burnunda aradığımız imza yoktu. Yine de ama üzerimize çöken bezginlik ve keder duygusuna karşın bir heyecan hiç eksik olmuyordu içimizden. Bir iki kere atı unutup baktığımız resmin güzelliğine, insana bir an teslim alan renklere dalıp gitmiştik. Üstad Osman çoğunu kendinin hazırlayıp denetlediği, nakşettiği resimlere bir hayretten çok bir hatırlam heyecanıyla bakıyordu hep. "Kasımpaşalı Kasım'ın bu," dedi bir keresinde. Padişahımızın dedesi Sultan Süleyman'ın kıpkızıl savaş çadırının dibindeki mor atları işaret ederek. Bir üstad asla değildi. Ama 40 yıl resimlerin boş yerlerini 5 yapraklı, tek çiçekli şu otlardan yaptı ve 2 sene önce ölüp gitti. Bu küçücük otu herkesten iyi çizdiği için ben hep ona çizdirdim. Biraz sustu. Sonra "Yazık, yazık," dedi üstadım. Bu sözle bir şeylerin bittiğini, bir devrin kapandığını bütün ruhumda hissettim. Ortalık kararıyordu ki birden bir ışık doldu odaya. Bir hareket oldu. Küt küt atmaya başlayan kalbim her şeyi anladı hemen. Cihanpenah Padişahımız Hazretleri bir anda içeri girmişlerdi. Kendimi onun ayaklarının dibine attım. Eteğini öptüm. Başım dönüyordu. Gözüne bakamıyordum. Ama o çoktan başnakkaş Üstad Osman ile konuşmaya başlamışlardı bile. Az önce birlikte diz dize yan yana oturup resimlere baktığım kişiyle konuşuyor olmaları içimi bir gurur ateşiyle doldurdu. İnanamıyordum ama padişahımız hazretleri demin benim oturduğum yerde şimdi oturuyor, üstadımın anlattığı şeyleri tıpkı benim gibi dikkatle dinliyorlardı. Yanındaki hazineder başı Doğanlar ağası kim olduğunu çıkaramadığım birkaç kişi de hem onları kolluyor hem de pür dikkat açık sayfalardaki resimlere bakıyorlardı. Bir ara bütün cesaretimi topladım ve cihan hakimi hünkârın yüzüne yandan da olsa gözlerine uzun uzun baktım. Ne kadar güzeldi, ne kadar düzgün ve doğruydu. Kalbim de heyecanla vurmuyordu artık. Tam o sıra o da bana baktı ve göz göze geldik. Rahmetli enişteni ne de severdim, dedi. Evet, bana söylüyordu. Heyecanımdan sözlerinin bir kısmını kaçırdım. Çok kederlendim. Amma hazırlattığı bu levhaların birer harika olduğunu görmek bir tesellidir. Venedikli gavuru bunları görünce şaşıracak, benim aklımdan korkacak. Artık şu atın burnundan melun nakkaş hangisidir çıkarırsınız. Yoksa bütün usta nakkaşlara işkence etmek zulüm olacak ama gereklidir. Padişahı Cihan Penah Hazretleri Sultanım, dedi Üstad Osman. Eğer Üstad nakkaşlarım hiçbir hikaye düşünmeden boş bir sayfaya hızla bir at resmi çizerlerse belki bu kalem sürçmesini kimin yaptığını anlayabiliriz. Tabii bu hakiki bir burun değil de bir kalem sürçmesi ise, dedi padişahımız pek akıllı bir şekilde. Padişahım, dedi Üstad Osman, bunun için hemen bu gece bir yarışma yaptırmayı buyurduğunuz duyurulursa, gece nakkaşlarınızın tek tek kapısı çalınsa ve bu yarışma için boş kağıda hızla bir at resmi çizmeleri istense. Padişahımız, duydun mu diyen bakışlarla bostancı başına baktı. Şair Nizami'de en çok sevdiğim yarışma hikayesi hangisi bilir misiniz? Bir kısmımız biliriz, dedi. Bir kısmımız hangisidir, dedi. Bir kısmımız da benim gibi sustu. Yarışan şairlerin hikayesini sevmem. Yarışan Çinli ve Rumi ressamların aynalı hikayesi de değil, dedi güzel padişahım. Ben ölümüne yarışan hekimlerin hikayelerini severim en çok. Bunu söyledi söylemedi, birden bizi bırakıp akşam namazına yetişmek için çıktı gitti. Daha sonra akşam ezanı okunurken yarı karanlıkta sarayın kapılarından çıktıktan sonra Şeküre'yi, çocukları, evimizi mutlulukla düşleyerek mahalleye doğru koşar adım yürürken bu hekimler yarışması hikayesini korkuyla hatırladım. Padişahlarının önünde yarışan iki hekimden biri çoğu zaman pembe elbiseyle resmedileni bir fili öldürecek kadar kuvvetli bir zehirden yeşil bir hap yapmış ve öteki hekimi lacivert kaftanlısına vermiş. O da önce zehirli hapı, arkasından da hemen yapıverdiği panzehirli lacivert bir hapı afiyetle yutmuş ve tatlı gülüşünden anlaşılacağı gibi hiçbir şey olmamış ona. Üstelik şimdi rakibine ölümü koklatma sırası kendine gelmiş. Ağır ağır hareket ederek, sıranın kendi hamlesinde olmasının tadını çıkararak bahçeden pembe bir gül koparmış ve dudaklarına yaklaştırıp içine kimsenin işitemediği karanlık bir şiiri fısıldamış. Sonra kendinden fazlasıyla emin hareketlerle pembe elbiseli hekime bu gülü koklasın diye uzatmış. Gülün içine fısıldanan şiirin gücünden öylesine endişelenmiş ki pembe elbiseli hekim, kokusundan başka hiçbir özelliği olmayan bu gülü burnuna yaklaştırır yaklaştırmaz korkudan yıkılıp ölmüş. 43. Bana zeytin derler. Akşam namazından önceydi. Kapı vuruldu, açtım. Saraydan bostancı başının bir adamı, temiz, güzel, gülümser yakışıklı bir genç. Elinde yüzünü aydınlatmaktan çok gölgelendiren bir kandil, kağıt, yazı tahtası. Hemen anlattı. Padişahımız buyurmuşlar. Üstad nakkaşları arasında en güzel at resmini bir hamlede kim çizecek diye bir yarışma açmışlar. Şimdi hemen yere çöküp bu kağıdı tahtaya, tahtayı dizlerimin üzerine yerleştirip gösterilen yere, çerçevenin içine resmi, cihanın en güzel at resmini hızla çizmem buyurulmuş. Misafirimi içeri aldım. Bir koşu gittim, kedi kulağının tüyünden en ince kalemimi, mürekkebimi getirdim. Yere oturdum ve bir an durdum. Bu işin içinde kanımla canımla ödeyeceğim bir düzen, bir oyun olabilir mi? Belki. Ama Herat'ın eski üstadlarının bütün efsaneleri ölümle güzellik arasındaki bu ince çizgiyle çizilmemiş midir? İçim nakşetme hevesiyle doldu. Ama büsbütün eski üstadlar gibi çizmekten de korktum sanki ve tuttum kendimi. Boş kağıda bakarak bir an bekledim ki ruhum endişelerden arınsın. Yalnızca çizeceğim güzel atı düşüneyim ve gücümü, dikkatimi toplayayım. Şimdiye kadar çizdiğim ve gördüğüm bütün at resimleri gözümün önünden geçmeye başlamışlardı bile. Ama bir tanesi vardı ki en mükemmeliydi. Kimsenin daha yapamadığı bu atı ben şimdi nakşedecektim. Onu kararlılıkla gözümün önüne getirdim. Başka her şey silindi. Sanki bir an kendimi, burada oturduğumu, resim yapacağımı bile unuttum. Elim kendiliğinden kalemi hokkaya sokmuş, mürekkebi tam kıvamında almıştı. Haydi elim, şimdi gerçek kıl gözümün önündeki bir harika atı. At ve ben sanki bir olmuş, bu alemin içinde yerimizi almak üzereydik. Bir an, bir sezgiyle bu yeri çerçevelenmiş boş kağıdın içinde aradım. Hayalimde atı oraya yerleştirdim ve birden, evet, daha sanki ben düşünemeden elim kesin bir kararlılıkla kendiliğinden atılıp, bak ne güzel, atın ayağının ucundan başladı. Hemen kıvrılarak güzelim incecik bileğini geçip yukarı çıktı. Aynı kararlılıkla dizinden de kıvrılıp hızla yukarı göğsünün altına varınca birden neşelendim. İşte buradan kıvrılarak zaferle yukarı, göğsü ne güzel oldu. Ucu incelerek boyun oldu, tam gözümün önündeki at gibi. Kalemimi hiç kaldırmadan yanağından aşağıya biraz düşünerek açık yaptığım güçlü ağzına vardım ve içeriye girip burası böyle, daha aç ağzını, at, güzel dilini çıkarttım. Burnu yavaşça, kararsızlık etme, döndüm. Dümdüz yukarı çıkarken bir an hepsine baktım ve çizgiyi tam hayal ettiğim gibi çektiğimi görünce resmettiğimi unuttum da sanki kulaklar ve güzelim boynunun o nefis eğimini ben çizmedim, elim çizdi. Ezberden ve hızla semeri çizerken elim kendiliğinden durdu da hokkadan fırçama mürekkep aldı. Sarısını, güçlü kuvvetli ve kalkık kaba etlerine çizerken çok memnundum. Resmimle dop doluydum. Bir an kendimi çizdiğim atın yanında sandım. Kuyruğuna neşeyle girdim. Savaşçı atı bu, sürat atı. Kuyruğunu düğüm yapıp dolanıp yukarı keyifle çıktım.